Ayrım 19, sayfa 201. Bağımsızlık toprağının atsız çiçeği, yatak öğretmeni, Sujata Masey. Bölüm 15. Islah olmaz, düzeltilemez veya değiştirilemez. Düzeltilemeyecek veya iyileştirilemeyecek kadar kötü veya bozulmuş kişi, alışkanlıklar ve benzerleri. Oxford, İngilizce Sözlüğü, Cilt 5, 1933. Ne yapmalı? Rose Villa'da herkes farklı düşünüyordu. Nettie, annenin bahsettiği dayının bebekleri doğmadan önce dışarı çekmekte çok iyi olduğunu söyledi. Sonra Sakina, biri de kendi kuzeni olmak üzere o ebenin birkaç müşterisinin öldüğü konusunda beni uyardı. Premiata bebeği bir tapınağa vermem gerektiğini düşünüyordu. Çünkü rahipler bana hem biraz para verecek hem de iyi dileklerde bulunacaklardı. Lucky'nin tapınaktaki kızların görevleri hakkında söylediklerini hatırlayınca bu seçeneği sildim. Bonnie çeşnicinin önünde hüngür hüngür ağlayarak içine düştüğüm bu zor durumu anlatmamı önerdi. Belki adam o zaman şanı konusunda endişelenebilir ve beni bir başka şehirde istediği zaman ziyaret edeceği bir eve yerleştirebilirdi. Bonnie'ye onu bir daha asla görmek istemediğimi ve adam Nettie'nin hazırlanmasını beklerken annenin ona benim durumumu anlatmasından nefret ettiğimi söyledim. Premiata salon kapısının yanına saklanmıştı ve bana adamın sert bir dille hiçbir şeyin ispatlanamayacağını, çünkü benim askeri kampın yarısına hizmet ettiği herkesin bildiğini söylediğini iletmişti. Çeşnicinin bu konuyla daha fazla ilgilenmemesine sevinmiştim ama bebek konusundaki çaresizliğim devam ediyordu. Annenin kuralı değişmemişti. Bana oradan ayrılmamı söyledi. Benim için kalacak bir yer ayarlamıştı. İleride neler yaşayacağımı merak ederek ipek hareli giysilerimi, süslü sarilerimi, yüksek topuklu sandaletlerimi ve sahte elmaslı ayakkabılarımı topladım. Bir düzine kadar kitap alacak yerim kalmıştı. Onun için en sevdiklerimi aldım ve birkaç ay, belki de daha uzun bir süre biriktirdiğim parayla yaşamam gerektiğini bildiğim için geri kalanları kitapçılara sattım. İçimin derinliklerinde belki de en iyisinin bu olduğunu düşünüyordum. Hep Rose Villa'dan ayrılmak istememiş miydim? Anne dansöz kızların evi diye adlandırdı. Bir yerde benim için bir oda ayırtmıştı. Dans evinin yöneticileri olan huysuz görünüşlü Tilak ve Jayshree adlı çifte vücudumu onlar için çalışarak harap etmemem gerektiğini, ancak genel evdeki küçük çocukların bakımına yardım edebileceğimi söylemişti. Bozulmuş yiyecek ve insan dışkısıyla karışık afyon kokan eve vardığımda her yer çocuk kaynıyordu. Anne onlara şeker verdi ve neşeyle yakında bir kız kardeşleri olacağını söyledi. Bir oğlan da olabilir dedim karşı çıkarak, çünkü annenin her şeyi bildiğini sanmasından hoşlanmıyordu. Öyle söyleme dedi anne parmağını bana doğru sallayarak. Bizim istediğimiz bir kız. Jayshree küçükken ona bakacak ve eğer yeterince güzel olursa Rose Villa'ya gelip senin yolunu takip edebilir. O 13 yaşına geldiğinde sen 39 yaşında olacaksın. Onun sahneye çıkması ve senin emekli olman için mükemmel bir yaş. Anne kendinden o kadar memnun görünüyordu ki ona karşı çıkmaya cesaret edemedim. Bana ait bir çocuğun asla böyle iğrenç bir işi yapmasına izin vermeyeceğimi dile getirmedim. O sıcak pis yerde geçirdiğim ilk geceden sonra bu duygum iyice kuvvetlendi. İnsanların afyon tüttürerek ve küfrederek yarı çıplak ortalıkta koşturduğu böyle bir yerde çocukların yaşamasına izin verilmesine inanamıyordum. Bu kaba saba, balçık duvarların içinde olanların yanında Rose Villa katedral gibi görünüyordu. Çocukların en büyük olanıyla, Lena isminde bir kızla konuştum, 9 yaşındaydı. Sahneye çıkmadan önceki son yılıydı bu. Sıradan bir genel evde işe daha erken başlanıyordu. Rose Villa'da çalışacak kadar güzel veya konuşması düzgün değildi, sadece burada çalışacaktı. Bu durumun onu korkutacağını tahmin etmiştim ama Lena bana yanıldığımı söyledi. ''Aldırmıyorum teyze'' dedi yorgun bir gülümsemeyle. ''8 yaşıma kadar yaptıkları gibi istasyondaki dilencilere kiralanmaktan daha iyidir.'' Lina çocukların çoğunun bütün gün paçavralar içinde koşturduğu yabani otlarla dolu avluya göz kulak oluyordu. En küçükleri çıplaktı ve zincirle bağlanmıştı. Jay Shrey'i gündüz saatlerinde bu çocukların zincirlerini çözmeye ve Lina onlarla oynarken benim giysilerini yıkamama ve sonra da her birine banyo yaptırıp saçlarını taramama izin vermeye ikna etmeyi başardım. Bütün çocuklar bitliydi. Ayrıca başka böcekler de musallat olmuştu. Kafa derilerine, yemek lekeli giysilerine yuva yapmış kurtçuklar ve hepsinden beteri de ufak çeneleriyle etlerini ısıran böcekler. Bunları gözle seçemiyordum ama çocukların acıyla bağırmasından ve ısırdıkları yerde bıraktıkları oyuklardan orada olduklarını biliyordum. Çocuklara Dr. De Cruz'dan yaraları için bir merhem getirdim ama akıllı böcekler yine de giysilerin ve yatak örtülerinin arasında saklanmaya devam ediyorlardı. Eğer günde 3 defa yıkanmasaydım muhtemelen bana da geçeceklerdi. Jay Shrey ile Tilak'ın evi o kadar pisti ki İngiliz askerlerinin oraya gelmesine izin verilmiyordu. Bu yüzden de müşterileri fakir Hintlilerle Anglo-Hintlilerdi. Kadınların bana sabah kahvaltısını anlattıklarından bu müşterilerin çoğunlukla kaba ve sert olduğunu anlamıştım. Bir hafta sonra ortamın bu sefilliğine geceleri duydum korkunç sesler de eklenince neye mal olursa olsun başka bir yerde kalmam gerektiğine karar verdim. Çarşıya alışveriş yapmaya gidiyorum diyerek evden çıkıp şehirde düzgün bir pansiyon aramaya koyuldum. Nazik sesim sayesinde kapılar açıldı ama ev sahipleri sahibin altındaki kabarıklığı görünce ve yanımda benimle kalacak bir kocam olmadığını öğrenince reddediliyordum. Böylece genel eve döndüm ve her gün yürüyüşe çıkmaya ve parkta temiz havada bir şeyler okumaya karar verdim. Fakat karnım büyüdükçe sokaktaki insanlar benimle bu düşmüş günahkar kızla dalga geçmeye başladı. Doktor De Cruz bebeğin gelmesine 1 ay kaldığını söyledi ama her gün cehennemde 1 ay gibi geçiyordu. Jay Shrey çamaşırlarımı yıkamak ve banyo yapmak için fazla su kullandığımdan şikayet ederek benden daha çok para istedi. Yanımda istediği kadar para olmadığı için bankaya gitmek zorunda kaldım. Bankadaki görevliye tasarruf hesap cüzdanımı verdiğim zaman adam üzgün bir ifadeyle bana baktı. ''Bayan Barker, sizi görmeyi özlemişim. Hesabınızın kapandığını unuttunuz mu?'' Onu doğru duymuş olamazdım. Başka bir Rose Villa kızından bahsediyor olmalıydı. Üstüne basarak ''Ben Pamela Barker'ım'' dedim. ''Hesabımda 500 rupiden fazla var.'' Adam tekrar kayıt defterine bakıp geri geldi. Hesabınıza anneniz bayan Rose Barker da ortak. Geçen ay hesabınızda kalanları çekmiş. Kuşkusuz size söylemiştir. Bu korkunç sözleri o da duymuş gibi bebek karnımı tekmeledi. Düşmemek için bankoya tutunmak zorunda kaldım. Tanrım, anne bana paramı benim için evinde saklayabileceğini veya onu bankaya yatırabileceğimi söylemişti. Bunun doğru bir seçim olduğunu düşünmüştüm ama şimdi her iki durumda da hiç fark etmeyeceğini anlıyordum. Bonnie ve Lucky gibi uslu kızlar parayı çekebilirlerdi. Onu memnun etmeyenlerse paralarını kaybediyordu. Yüzlerce rupim vardı ve şimdi muhtaç halde kalmıştım. Kendim veya bebek için hiçbir şey yapamazdım. Asla Cambridge diploması alamayacaktım. Asla Pankaj Bandopadhyay'ı şöyle bir görmek için bile olsa Kalküte'ye gidemeyecektim. Paramı kaybedince kendimi ikinci defa tecavüze uğramışım gibi hissetmiştim. Sersemlemiş halde dansöz kızların evine döndüm. Jay Shrey'e eğer para istiyorsa anneden alması gerektiğini söyledim. Sesimdeki bir şey onu ikna etmiş olmalıydı ki hiç tartışmadı. Birkaç gün sonra hiç beklenmedik şekilde Lucky ziyaretime geldi. Brillantinli saçları, pudralı yüzü ve ince şifon sarisiyle o kadar yabancı görünüyordu ki. Bir an ona gıpta ettim ama bunları kazanmak için her gün ne yapması gerektiğini hatırlayınca hemen bu duygum kayboldu. Anne bu insanlara vermem için para gönderdi. Ne korkunç insanlar. Seni burada çalıştırmıyorlar değil mi? Lucky rimelli gözlerini açarak gerçek bir kaygıyla bana bakıyordu. Çocuklara yardım etmek dışında çalışmıyorum ve çok fakirleştim diye itiraf ettim. Zira Lucky'den saklamaya çalışmanın bir anlamı yoktu. Artık hiç param yok. Anne hesabımı kapatmış. Nasıl? Parlak boyalı ağzı şaşkınlıktan açılarak her zaman özenle saklamaya çalıştığı tek çürük dişini ortaya çıkardı. Bize hesap açarken Barker soyadını kullanmamızın söylendiğini hatırlıyor musun? Bu annenin her hesaba ortak olduğu anlamına geliyor. Banka hepimizi onun vesayetindeki kızları olarak kaydetmiş. Ben paramı evde saklaması için ona verdim dedi Lucky usulca. Alışveriş için para almam hiç sorun olmadı. Çünkü annenin istediği gibi davranıyorsun ama hala imkanın varken o parayı almanın bir yolunu bulmalısın. Lucky fark etmeyeceği şekilde azar azar sonra onun bilmediği bir yerde sakla, sakın paranı kaybetme. Ben sorun çıkarmak istemiyorum dedi Lucky sakin yüzünden hiçbir zaman benim durumuma düşeceğine inanmadı anlaşılıyordu. Ama uyardığın için teşekkürler. Ha unutmadan Bonnie selam söyledi. O nasıl diye sordum hevesle Bonnie'nin beni görmeye gelmesini umuyordun. Lucky önem vermiyormuş gibi elini salladı. Çalışmadığı zamanlarda salonda sürekli yeni film müziklerini çalışıyor. O sinemaya gitmek için sürekli şehre gelir. Bir gün buraya da uğrasa. Lucky bir an gözlerini yere indirdi sonra o buraya gelmek istemiyor dedi. Diyor ki kendini böyle bir duruma soktuğun için pek zeki değilmişsin. Anlıyorum. Kardeşi gibi odasını paylaştım ve onunla geçirdiğim onca zamanı hatırladım. Ayrılırken ona bütün gazetelerimi ve dergilerimi bırakmıştım. Bonnie'nin arkadaşım olduğunu sanıyordum ama şimdi anlıyordum ki sadece çıkarını düşünüyormuş. Komik olan şey Avusturyalı fotoğrafçının gelmeye devam etmesi. Para vermeden onu görmeye çalışıyor, bilirsin işte, sanki erkek arkadaşıymış gibi. Lucky sanki hiçbir şey değişmemiş gibi gevezelik etmeyi sürdürdü. Ama bu dedikoduları dinleyecek sabrım yoktu. Lucky, şu etrafındaki pisliğe baksana. Burada başka kadın veya çocuk gördün mü? Annenin beni burada bırakmaya karar vermeden önce burada 5 dakika bile kaldığını sanmıyorum. Buranın ne kadar korkunç bir yer olduğunu bilmiyor. Biliyor dedi Lucky ciddi bir sesle. Seni o lüks hayatın değerini bilmediğin için buraya gönderdiğini söylüyor. Bunun senin sürünerek geri dönmen ve bir daha asla evin kurallarına karşı gelmemen ve ondan sır saklamaman için yapmış. Bana olanlar bir ders mi? Sadece paramı değil, onurumu ve içimdeki çocuğu da alan annenin tanıdığım herkesten daha zalim olduğunu düşünerek başımı iki yana salladım. Sana şunu vermeme izin ver. Lucky altın sarısı boncuklu cüzdanından 10 rupi çıkardı. Yanımdaki bütün para bu ama sana daha fazla para vermenin bir yolunu bulacağım. Endişelenme, daha sonra geri ödeyebilirsin. Bütün bu saçmalığın bitmesini ve yanımdaki odaya geri gelmeni 4 gözle bekliyorum. Fakat Rose Villa Lockwood okulu kadar bile evim değildi artık. Lockwood'da öğrendiklerime büyük değer veriyordum. Rose Villa'da öğrendiklerimi ise kimseyle paylaşamazdım. Sahte müşfikliğe aptal gibi kanmıştım. Kendimden ne kadar çok ödün vermiştim ve ta başından yanlış olduğunu bildiğim bir hayatı seçtiğim için nasıl da cezalandırılmıştım. Bahar sıcağı hiç aman vermiyor, eski binanın tavanındaki ve duvarlarındaki yarıklardan içeri giriyordu. Benim kaldığım depo odasının tavanında ne punka ne de içeri biraz esinti girecek penceresi vardı. Onun için çoğunlukla ter içinde kalıyordum. Bebek şüphesiz bana onun da annesi kadar mutsuz olduğunu söyleyerek sürekli tekmeliyordu. Karnımın şekline bakan genel evdeki kadınlar bebeğin kız olacağını söylüyordu. Ama ben onlara katılmıyordum. Bebeğin dönmeleri ve tekmelemeleri bana içimde bir savaşçı olduğunu söylüyordu. Çeşnicinin pis boğaz suratına sahip bir oğlan, kocası ve evi olmayan bir annesi olacaktı. Biraz büyüyünce bu kötü şartlarda çalmaya başlayacak ve ergenlik çağında bir hırsızlık çetesine katılacaktı. Oğlum Karakbur'un Oliver Twist'i olacaktı ama mutlu bir sonu olmayacaktı. Bir gece odalardan birinden her zamankinden daha yüksek tiz kahkaha sesleri geldi. Başıma sanki askerle polislerin politik protestocularda kullandıkları latiler gibi güm güm vuruyorlardı. Kendimi yorgun ve şiş hissederek yattım ve bebeğin tekmelemesi yüzünden saatlerce uyuyamadım. Doktor De Cruz'un hesabına göre bebek geç kalmıştı. Ama bebeğin çıkmasını istemiyordum. Sadece yine Joelpur'daki o küçük kız olmak istiyordum. o gece rüyamda kendimi Joelpur'da gördüm. Pirinç tarlasında duruyordum. Küçük erkek kardeşim kenardaki yüksek yürüyüş yolundan bana doğru koşuyordu. Onun artık 7 yaşında ve çok güzel bir çocuk olduğunu görünce heyecanlandım. İçimde büyüyen çocuğu selamlamaya geleceğini bilerek bekledim. Ama şaşkınlık içinde Bahi'nin yanıma geldiğini ve bana sertçe vurduğunu gördüm. Sanki beni cezalandırıyormuş gibi şiş karnımı itmeye başladı. Korkudan sinerek beni rahat bırakmasını bağırsam da durmadı. Acıyla bağırarak uyandım ve bacaklarımla üstünde uyuduğum ince yaygının ıpıslak olduğunu fark ettim. Rüyamdaki gibi hala karnımın itildiğini hissediyordum. Kasılmalar durana kadar burnumdan nefes aldım. Sonra kollarımın bütün gücünü kullanarak yataktan kalktım ve ıslak sarimi çözüp çıkartarak yenisini giydim. O kadar erkendi ki daha Darvan bile genel evin kapısına gelmemişti. Tilak'la Jayshree'nin yattığı odaya çıkan merdiveni tırmanmam mümkün değildi. Hem onları uyandırmak da istemiyorum. Ayın aydınlattığı sokakta çekçekçilerin durağına doğru yürümeye başladım. Gösterdiğim çabadan dolayı titreyen bacaklarım duyduğum endişe yüzünden daha da titremeye başlamıştı. Zamanın geldiğini biliyordum. Sokağın aşağısında park etmiş duran çekçeğin zayıf, yüzü buruşuk bir hardı sürücüsü arabanın arkasında kıvrılmış uyuyordu. ''Amca uyan lütfen'' diye seslendim. Adam nihayet kımıldanarak uyandı. Görünüşüm onu kaygılandırmış gibiydi. Hemen beni arabanın içine alıp kendisi tekerleklerin önündeki iki sırığın arasına geçti. 20 dakika sonra Doktor De Cruz'un evine ulaştık. Çekçekçi beni arabada bırakıp durumumu açıklamak için yanına gittiği zaman binanın Darvan'ı gönülsüzce uyandı, biraz konuştular. Sonra çekçekçi yanıma gelerek kötü haberi verdi. Doktor De Cruz Demiryolu Hastanesi'nde gece nöbetindeydi. Demiryolu Hastanesi bayağı uzakta dedim arabacıya. Bacakların o kadar güçlü mü? Yüzünde kaygılı bir ifadeyle başını iki yana salladı. Seni götürebilirim ama oraya giremezsin. Orası sadece İngilizler ve Anglo-Hintler içindir. Doktor De Cruz bana yardım edeceğine söz verdi dedim. Çünkü son muayenemde bana sert bir sesle doğum için kendisine gitmem gerektiğini söylemişti. Bankada param olmasa da annenin bebeğin sağ salim doğması için ödeme yapacağını temin etmişti. Sert kasılmalar yüzünden yol bir türlü bitmek bilmedi. Bebek ittikçe ona beklemesi için yalvararak kendimi sıkıyordum. Nihayet beyaz sıvalı hastaneye vardık. Çekçekçinin yardımıyla arabadan indim ve elimde kalan son parayla ücretini ödedim. Hintli bir bekçi aceleyle yanıma geldi. Bengalce bağırarak burası olmaz dedi. Bu hastane yerliler için değil. Fakat De Cruz bana dedi ki şiddetli bir kasılma yüzünden sözümü bitiremedim ama hastanenin girişine doğru yürümeye devam ettim. Git buradan diye bağırdı bekçi yanım sıra koşarak. Onun burada olduğunu biliyorum dedim. Pırıl pırıl aydınlatılmış, yüksek tavanlı, antiseptik kokan hastaneye girmek için kapıyı tutarak. Ama burada Hintliler için bir koğuş yok. Git buradan ve iş işten geçmeden bir dayı bul. O sırada karnıma saplanan şiddetli bir ağrıyla içeri sızan yağmurdan ıslanmış seramik zemine çöküverdim. Bu da ne diye sordu keskin bir ses İngilizce. Kadına engel olamıyorum. Doktor Wood, Doktor De Cruz diye bağırıp duruyor. Siyah doktorların derdi de bu işte dedi doktor dalgın bir sesle. Birini alıyorsun, bütün halkı da ardından geliyor. Hızlı ayak sesleri duyuldu ve alçak topuklu krem rengi ayakkabılarla aynı renk çoraplı bir çift bacak biraz uzağımda durdu. İngiliz bir kadının ateşi çıkan oğlunu getirdiğini söylediğini duydum. Doktor neredeydi? Bu taraftan bayan dedi bekçi ve yanımdan ayrılırken botuyla sertçe omzuma vurdu. Elimde olmadan şaşkınlık içinde acıyla bağırdım ve aniden yanımda iki yüz belirdi. İki Anglo-Hint hemşireymiş beni inceliyordu. ''Nereden geliyorsun?'' diye sordu biri. ''İngilizce konuşabiliyor musun?'' Doktor De Cruz bana gelmemi söyledi. Sesim zayıf çıkıyordu. Ama düzgün aksanımın onları gerçekten doktorun hastası olduğuma ikna edeceğini umuyordum. ''Doktor De Cruz siyahları tedavi etmez.'' dedi diğer hemşire. ''Şehirde ediyor. Siyahları, hırsızları, fahişeleri.'' diye fısıldadı ilk hemşire ona. Sonra bana döndü ve sesini yükselterek yavaş yavaş ''Buradan gitmelisin.'' dedi. ''Bu onun hiç hoşuna gitmeyecek.'' İkinci hemşire sol elimi tutup sertçe çevirdi. Evlilik yüzüğü yok, nişan yüzüğü falan da yok. Başka bir hemşire yaklaştı ve sertçe "Oyun oynamayı kesin" dedi. "Amir Howard'ın karısı küçük oğlunu getirdi. Ateşi çıkmış, onunla ilgilenin." "Benden ne yapmamı beklediğini anlamıyorum," dedi ikinci hemşire aksilenerek. "Kadın inek gibi, onu hareket ettiremiyorum ki." "Hademeleri çağırıp onu tekerlekli sandalyeye bindirin," dedi yeni gelen hemşire. "Binadan çıkartıp bir nakil aracına koyun." Beyaz üniformalı iki Anglo-Hint adam gelip beni kaldırarak bir tekerlekli sandalyeye koydular. Kimsenin beni görmemesi için üstüme bir örtü attılar. Hastaneden çıkınca hademeler beni bir tongaya bindirdiler. Ama ben arabanın koltuğuna yığılınca şoför para almadan gitmeyi reddetti. "Benim param var," diye inledim. Sarimin ucuna bağladım. Birkaç madeni parayı çıkarmaya çalışırken hademelerden biri uzandı ve içinden bir kısmını şoföre verip geri kalanını da cebine indirdi. Köşeden indikten sonra yarı sürünerek genel eve girdim. Mutfak hizmetçisiyle çocuklardan birkaçı uyanmıştı. Hepsi el birliğiyle beni yatağın üstüne temiz bir sarinin serildiği depo odasına götürüp usulca yatırdılar. Biri Jay Shrey'i uyandırmaya koştu ve o da hemen bir dahi haber yolladı. Kısa süre sonra genç, koyu tenli bir kadın geldi. Ev dokuması sarisi Jolpur'dakilere benziyordu. Pis tırnaklarını görünce irkilerek geri çekildim. "Söylediğim her şeyi yaparsan iyi olursun." Sesi sertli ve yüzündeki onaylamayan ifade kendimi çok fazla düşündüğüm konusunda Jay Shrey ile hemfikir olduğunu gösteriyordu. "En başta bu kadar ağlamayı kes. Bebek eğer çığlıklarından korkarsa çıkmak istemez. Bir keresinde senin yaşlarında bir kız saklanan bebeğini dışarı itemedi, ikisi de öldü." Dayı ağzıma bir bez tıkayarak alnımı kuruladı. Artık konuşamıyordum. Onun için sessizce ağlayarak Karakpur'a geldiğim, Bonnie ile konuştuğum, onunla birlikte Tonga'ya binip Roseville'ye geldiğim için kendime lanet okudum. Dayı'nın elleri şiş karnıma dokundu ve bana söylediği zaman ıkındım. Bu iş insanların bana bakmak için girip çıktı, sıcak karanlık odada sürdükçe sürdü. Çocuklar korkarak ağlıyor, anneleri dışarı çıkıp beni rahat bırakmaları için onlara çıkışıyordu. Acıdan çıldıracağımı hissediyordum. Benim ıkınamadığımı ama bunu bebeğim bana yardım etmek için değil de nefretten yaptığını hissediyordum. O da bu hayatı benden çok istemiyordu. Ikınmalar gittikçe daha şiddetleniyordu. Sonunda gözlerimin gerisinde beyaz ışıklar gördüm. Bedenimin parçalanıp yırtıldığını hissedince sonun geldiğini anladım. Ve havayı bir çığlık yırttı. Benimkinden çok daha yüksek ve berrak bir çığlık. "Bir kız, bu bir lütuf." Dahi bu şaşırtıcı haberi önce bana, sonra odanın önündeki koridorda toplanan kadınlara verdi. Herkes neşeyle bağırarak kutladı ve merakla bebeği görmek için kapı aralığından bakan yüzler gördüm. Dahi bebeği yıkamak ve eski bir sari bluzuna sarmak için Jay Shrey'i çağırdı. Sonra Jay Shrey kızımı kollarımın arasına koydu. Tek görebildiğim koyu saçlar ve benekli pembe bir tendi. Gözleri kapalıydı ama gül goncasına benzeyen ağzı bir balığın ağzı gibi açılıp kapanıyordu. Bir kız. Şaşırmıştım ama hayal kırıklığına uğramamıştım. Dahi bebeğe bakarak eğer teni esmerleşecekse 6 ay içinde esmerleşir. Ama tarçın gibi kararsa bile iyi olacak. Bak nasıl da şimdiden emmeyi biliyor. Bebeğimin emdiğini görebiliyordum ama onun temasını hissedemediğimi fark ettim. Çünkü bedenimin alt kısmındaki ağrı çok şiddetliydi. Bu konuda bir şeyler mırıldandım ve dahi iyisin dedi. Seni temizleyeceğim. Tanrıça Lakşmi'ye şükret ve sızlanmayı kes. Endişelerin sona erdi ve bebeğin rahatsız edilmemesi gerek. İsmi ne diye sordu, bir yolunu bulup odaya girmiş olan Lina. Elinde buruşuk kırmızı bir sari vardı. Bir an kafam karıştı. Sonra bebek için uğurlu kundak bezi getirdiğini anladım. Tıpkı yıllar önce küçük erkek kardeşimin kırmızı beze sarılması gibi. Ve aniden sabahın erken saatlerinde rüyamda beliren küçük erkek kardeşimin bebeğimi öldürmeye çalışmadığını anladım. Bahi onun dünyaya gelmesine, onun kendisinin kaybettiği şansa sahip olmasına yardım ediyordu. İsmini bilmiyorum diye fısıldadım, zira onu sadece bir sorun, bir kabus ve yük olarak düşünmüştüm. Ama şimdi Lina bu kırmızı kundağı getirince artık bunu yapamayacağımı anladım. Bu kundak bana Bahi doğunca ne kadar sevindiğimi hatırlatmıştı. Şüphesiz yeni doğan kızım da bunu hak ediyordu. Jay Shrey ona bir ev ismi verir. Anne de onun için iyi bir isim seçer. Hep öyle yapılır dedi Lina. Jayshree ve anne bebeğime istedikleri ismi verebilirlerdi ama ben bunları kullanmayacaktım. Bebeğimin çok iyi bir ismi olacaktı. Dipsiz acı çukuruna batarken ikimize de bunun için söz verdim. 19. ayrımın sonu. Sayfa 213.